sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale'nin programının kıymetli izleyicileri, bu haftaki programımıza 12. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman hoş geldiniz.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet, milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfı ve vatanı kabul eder. Kur'an'ın hikmeti.
Kur'an değil mi?
Evet. Bu ifadenin izahını alabilir miyiz? Özellikle rabıtayı sınıfı konusunu nasıl anlamalıyız? Örnekler verebilir misiniz?
Şimdi tabi rabıtayı dini malum zaten. Müminler birbirinin kardeşidirler. Ayet-i kerimesi var. Böyle en büyük rabıtamız iman birliği yani. Değil mi? Ustad ne gibi? Halikimiz bir, malikimiz bir, razıkımız bir, ilahir. Bine kadar bir bir diyor, değil mi? En büyük rabıta o. Bu rabıtay sınıfı daha çok soruluyor. Yani ne demek istediğini burada. Şimdi sınıf denince değişik şekilde insanlar tasnif edilebilirler. Mesela diyelim işte milletlerine göre tasnif etsen, değil mi? Irklara göre ayrı bir grup insanlar çıkar ortaya. Dinlerine göre tasnif etsek ayrı bir grup, mesleklerine göre tasnif etsek ayrı gruplar çıkar. Yaşadıkları vatanlara göre tasnif etsek. Dolayısıyla tasnif kelimesi çok geniş yani. Rabıtay sınıfı deyince sanki bu tasnif kelimesi hem dini grupları hem de vatan, farklı vatanlar için adına göre yani rabıtay sınıfından daha çok meslekler anlaşılması gerekiyor. Çünkü sınıf hepsini için alıyor zaten. Evet. Orada rabıtay sınıfı deyince aynı meslek grubuna bağlı olmandan doğan birlik beraberliği anlamak daha iyi olur. Ve bugün tabi bu konu çok yaygınlaşmış durumda. Meslek grupları arasındaki münasebetler. Var insanlar diyelim mesela ticaret erbabı var, memuriyet, memurlar var. Bu yolda iki sınıf. Ticaret erbabı değişik gruplara ayrılıyor işte. Küçük ölçekli, orta ölçekli, büyük ölçekli işletme sahipleri gibi. Mesela bilim adamları ayrı bir grup oluyor. O da değişik sınıflara ayrılıyor. Ne kadar bilim dalı varsa o kadar sınıf var demektir. Ama enstitülerde bunlar üç grupta özetleniyor değil mi? Fen bilimleri, sosyal bilimler, bir de sağlık bilimleri tarzında. Yani bu manada baktık mı sınıflar çok çok fazla. Bunlar arasında ilgiler var. Nasıl var? Mesela diyelim işte federasyonlar, konfederasyonlar kuruluyor. Veya meslek ilmi grupları arasında sempozyumlar düzenleniyor değil mi? Bu rabıta sınıfıdır yani. Birbirlerinin ilimlerinden istifade ediyorlar. Aynı sınıfa mensup insanlar birbirlerinden faydalanıyorlar yani. Hatta bugün bu rabıta sınıfı yani ülke sınırlarını da aşmıştır yani. Aynı ilim dalında olan düğünün her tarafındaki farklı dinlere, kültürlere mensup kişiler belli bir toplantıda bir araya gelebiliyorlar. Fikir alışverişi yapıyorlar, bildiriler sunuyorlar değil mi? Ve birbirlerine faydalanıyorlar. Yani dolayısıyla rabıtay sınıfı bu asırda son derece yaygınlaşmış durumda zaten. Ustadın bunu nazar vermesi yani biz de bu rabıtay sınıfiden nasıl faydalanabiliriz? Birincisi, hani ustad bir ihlasla müminler bir vücudun azalarına benzetiyor değil mi? Ve bir fabrikanın çarklarına benzetiyor. Aynı mana toplum hayatında da geçerli yani meslek grupları için de geçerli. Her meslek grubu bir çark kabul edilirse her birisinin görevini yerinde yapmasıyla fabrika mükemmel çalışır ve toplum hayatı düzene girer. Bu da her çarkın parçalarının diyelim, onu meydana getiren birimlerin beraber olmasına bağlı yani. Mesela ciğeri meydana getiren diyelim insanda. Hücreler ittifak halinde olacaklar ki ciğer denen bir mefhum ortaya çıksın. Değil mi? Diğer organlar da böyle. Tümünden sağlıklı bir bünye ortaya çıksın. İşte bu rabıtayı sınıfı deyince diyelim ki işte biz ciğer için ciğer hücrelerinin birbirleri olan bağlarını anlayalım. Değil mi? İşte diğer için aynı şekilde. Bu manada her grubun kendi içinde gelişmesi, büyümesi ve aynı gruba mensup insanlarla çok yönlü münasebetlerde bulunması, bilgi alışverişinde, yardımlaşmada bulunması rabıtay sınıfı oluyor. Yani bunu kendimiz yaptığımız gibi, dediğim gibi dünya çapında artık bu rabıtay sınıfı bugün yaygınlaşmış durumda. O zaman madem dünya çapında kongreler oluyor, işte sempozyumlar oluyor, bu Rabıtay sınıfiden biz İslam'ın tebliği namına, güzelliklerini teşhir namına nasıl faydalanabiliriz? Buna kafa yormak lazım. Sanki biraz buraya dikkatimiz çekiliyor. Bunun da en önemli şeyi, şartı, o toplantılarda bizi en iyi temsil edecek, İslam'ı en iyi temsil edecek kişilerin yetişmesi. Değil mi? Yani herkes kendi sahasında örnek lider şahsiyete yetiştirmemiz lazım ki o kongrede bizi temsil edebilsin. Ki Üstad hani bir yerde buyuruyor, iki ayrı meclisesi var birbirine yakın. Yani biz diyor doğru İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık doğruluğu efalimizi izah etsek, fiillerimizi göstersek işte diğer din mensupları fevç fevç İslam'a girecekler diyor. Değil mi? Bazı yerde cemaatler halinde İslamiyet'e dahil olacaklar diyor. İnşallah bunun bir yönü de budur yani. Bugün de budur. Rabıtay sınıfı iyi değerlendirirsek, kendi mesleğinde ehil insanlar, örnek insan yetiştirirsek, bunlar katıldıkları toplantılarda, mahvelerde İslam'ı en güzel temsil edecekler. Başka şey de konuşsalar, başka bilim dallarından İslam'ı tebliğ etmiş olacaklar halleriyle ve ilimleriyle. İnşallah buna ağırlık verelim demek istiyor sanki.
Evet. Ya mukayese noktasından da felsefenin hikmetinde de unsuriyet var. Unsuriyet fikrini de kırmış oluyor değil mi?
Tabii unsuriyet, dedim ya sınırlar aşmış artık yani. Rabıtay'ı sınıfı, vatan birliğini de öteye geçmiş. Tabii aynı vatanda olan kişiler birbirlerini elbette severler. Değil mi? Aynı dine mensuplar, mesela bugün memleketimizde her ikisi söz konusu. Hem aynı dine mensubuz hem aynı vatanda yaşıyoruz. Bu iki cihazı birbirini seveceğiz. Bir de kendi meslektaşlarımızla çok iyi münasebetlerde bulunup, işte dediğiniz gibi bu hakikatleri ülke dışına taşımak, kendimizi ülke dışında güzel şekilde ortaya koymak ve İslam'ı güzel temsil etmek. Yani bu o zaman ırkçılık da kırılıyor tabii. Zaten din ırkçılığı da kırıyor, ilim de kırıyor. Değil mi?
Evet.
Mesela şimdi bakın, ayrı bir konu ama kısaca girelim. Mesela işte eserlerinden faydalandığımız İslam büyükleri vardır. Hiçbirinin ırkını merak etmeyiz. Hiç merak etmeyiz. Ya kimse merak etmez. İmam-ı Gazali hangi ırktan acaba? Hangi ırktan olursa olsun İmam-ı Gazali olması bizim için önemlidir. Mevlana hangi ırktan acaba? Değil mi? İşte diyelim Atatürk Genel Hazretleri hangi ırktan acaba diye merak etmeyiz. Aynı şey ilimde de böyledir yani. Değil mi? Yani ilmi keşiflerde, buluşlarda da ırka bakılmaz.
Evet.
Yani ilimde de ırkın yeri yok. Kısacası dinde de yeri yok yani.
Evet.
Tamamen gençliğin bir hevesatından başka bir şey değil.
Evet.
Kısa dönemli, çok kısa dönemli. Üstad bunu tahlil ediyor başka eserlerinde. Hem ırkçılıkla ilgili bahsi var Üstad'ın biliyorsunuz. Hem de ırkçılığın gençlere, ihtiyarlara da, hastalara da hani sayıyor. Çocuklara da bir şey vermediğini.
Evet.
Bir grup gencin hissiyatına hitap ettiğini çok güzel izah ediyor Üstad.
Evet.
Ayrı bir risalesinde onu da.
Yine dolayısıyla 22. lemada bir cümlesi var mı Üstad'ın? Yani düşman bir memleketin, bir ilim adamı bir memlekete gelsin.
Gelsen,
ilim ona hürmet edelim.
Evet, orada ırkçılık kalkıyor.
Evet.
Değil mi? Vatan da kalkıyor. Ayrı vatandan gelmiş ama ilimde birleşiyoruz.
Evet.
Evet, Rabıtay sınıfı.
Evet.
Evet.
Tabi bunların neslinde, Kur'an'ın hikmetinin neslinden hakkın şeyini ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Düstur-ü taavunun şeyini birbirinin imdadına yetişmektir. Ancak maalesef Müslümanların ve İslam aleminin vaziyeti çoğu zaman bu hakikatlara tezat teşkil ediyor. Birçok insanın zihnini karıştıran bu durumu açıklar mısınız?
Şimdi burada iki ayrı mesele var. Birisi işte mefhumlarla şahısları karıştırmayacağız. Değil mi? Karıştırırsak zihinler karışır. Şimdi mefhumlar nedir burada? Hak dedi değil mi?
Evet.
Fazilet dedi. Sonra?
Teavün,
yardımlaşma. Şimdi hakkın şeyine ittifaktır. Yani hakta birleşilir. Değil mi?
Evet.
5 kere 5, 25 eder. Hak budur. Onda herkes birleşir. Yani kimse 28-35 demez. Değil mi? Şimdi hakta ittifak olur. Fazilet de ittifakı gerektirir. İnatlaşma, illa benim fikrim doğru olacak dememe, karşının güzel hasletlerini beğenme, onlardan istifade etme değil mi? Şimdi bunlar sıfat olarak güzel şeyler. Ama bir Müslüman bunlara sahip mi değil mi o ayrı mesele. Yani ona ikisini karıştırmamak lazım. Hak güzel şeydir, fazilet güzel şeydir, ittifak güzel şeydir, muavenet, yardımlaşma güzel şeydir. Bundan tersleri de kötü şeylerdir. Mesele bunun izahıdır yani. Ama şimdi mesela diyelim namazını kılmayan Müslümanlar var. Oruç tutmayan Müslümanlar var. Zekat vermeyen Müslümanlar var. Öyle mi? Yani Müslüman başka bir dinden değil bu. Nasıl böyle İslam'ın farizalarını yerine getirmeyen Müslümanlar varsa İslam'ın ahlaki değerlerini de taşıyamayan Müslüman olabilir. Gıybet eden Müslüman olabilir. Yalan söyleyen Müslüman var diyelim. Başkasına yardım etmeyen Müslüman var. Teavün dendi ya. Bu Müslümanın zafiyetleridir. Namaz kılmak, oruç tutmamak gibi faziletli olmamak, başkasına yardım etmemek, egoist olmak bunlar da bir hatadır ama bu şahsın kendi hatasıdır bu. Yani şahsın hatasıyla İslam mahkum edilmez. Önce bunu karıştırmamak lazım. Vasıflar güzeldir. O güzellikleri Üstad anlatıyor. Biz de o güzelliklere ne yapalım? Sahip çıkalım, onlarla boyanalım. Onlarla boyanalım. Hayatımıza mal edelim. Ha, kaldı ki yani İslam deyince, Müslümanlar deyince son yüzyılı anlamak da yanlış. Buradan da karıştırılıyor mesele. Doğru, son yüzyılda geri kaldık. İşte ahir zaman fitnesi zaten bu asrın ismi belli. Ahir zaman fitnesi işte Tanzimat'la başladı girdiği memlekete. Yanlış garplaşma, batılaşma anlayışıyla. Garbın sadece sefahatini almak, ilmini değil de. Hem Üstad da bunu nazara çok veriyor. Japon modeli diyor benimseyelim, değil mi? Yani garptan ilim alalım ama kültürümüzü, dinimizi muhafaza edelim. Akif de bunu güzelliğiyle getiriyor. Zaten Üstad'la beraber çok çalışmışlar bu konuda. Darülhükümet İslamiyet'i de berabermişler zaten. Hani alınız ilmini, garbını, alınız sanatını diyor, değil mi? Veriniz hem de mesainize son süratini. Şimdi bunun tersi yapılmış. İlmini almamışız, sanatını almamışız, sefahatini, kültürünü benimsemişiz. İşte böylece Tanzimat'la başlamış ahir zaman fitnesi. Ahlaken sükut etmişiz. Fenden ileri gidememişiz. Geri kalmış bir ülke olmuşuz. Bunlar hep İslam'ın dikkat edilirse terkinden doğan şeyler. Yani şöyle bir şey olsa hani belki soru sahibi şüphe düşebilir. İslam'ın iyi yaşandığı dönemlerde Müslümanlar geriydi. İslam'ın terk edildiği dönemde değil ilergitti. Var mı öyle bir şey? Tam tersi. O halde bunu İslam'a bağlamak kesinlikle yanlış. O bakımdan bu gibi vesveseye düşenlere maziyi göstermek lazım. Bu sonrasına bakmayın. Sonrası da çünkü İslam'dan uzaklaşmışız. O halde bu ölçü olmaz. Hani İslam'a sımsıkı sarılsak da geri kalsaydık o zaman konuşurduk bu konuyu sizinle demek lazım. Ama madem ki terk etmiş ve gerilemişiz bir maziye bakalım. Asr-ı Saadet'e bakalım. Ne kadar faziletli Peygamberimizin tarifiyle yıldız şahsiyetler yetişmiş, değil mi? Yıldız gibi her birisi diyor Peygamberimiz ashabı için. Yol gösterici, yıldız da maksat o. Hem parlak hem yüksek hem yol gösterici. Yıldızlarla yön tayin edilmiş eskiden. O manaya da geliyor. Yıldız şahsiyetler yetişmiş. En küçüğü ne diyor? En büyük veli yetişemiyor. Alimlerimizin ittifakı burada. Onlara bakmıyor adam. Bir öteye geçiyor, bu tarafa doğru geliyoruz. Endülüs Emevi Devleti. Değil mi? Endülüs Avrupa'nın satıyor, hocalığını yapmış değil mi? Avrupa'nın en büyük medeniyet merkezi olmuş. Yani Avrupa ilmi oradan öğrenmiş esas itibariyle. Oraya da bakmıyor. Gel bu tarafa Selçuklu medeniyeti, Osmanlı medeniyeti. Bunların ortaya koyduğu efendim söyleyeyim, harika sanat eserlerinden ilmi eserlere kadar tümüne bakmıyor da adam şu son 100 yıla bakıyor yani. 1000 yıla bakmıyor da 100 yıla bakıyor. Bununla hüküm vermeye kalktım o zaman ne demek istiyor yani? Yani demesi de manası bu. Diyor ki 100 binden büyüktür diyor. Değil mi?
Hüküm eksene göre olur mu canım?
Büyür oluyor değil mi? 1100'den küçüktür diyor. 1000 yıl İslam yaşanmış. Hem medeniyette hem efendim şahsi fazilette harika neticeler alınmış. 100 yılda terk edilmiş halimiz ortada. Bunu ölçü alıp da hüküm vermek işte dediğim gibi 100 binden büyüktür demek gibi olur yani. Kaldık elhamdülillah. Yani onda Üstad'ın müjdeleri gerçekleşiyor. Şükür olarak söylüyoruz. Yani o dönemde, o geri kaldığımız dönemde inşallah geri kalmaya başladı. Yavaş yavaş. Üstadın özlediği nesi cedid? Hem fenni ilimlerde hem din ilimlerde yetişmiş örnek şahsiyetler artmaya başladı memleketimizde. Bunu herkes görüyor. Elhamdülillah. Düşmanlar ne der desin. Fakat ortada bir hakikat var yani. Ahlaklı, faziletli ve kendi yetiştirmiş insanlarımıza artış var. Bu artış inşallah bizi yeniden parlak mazimize götürecek. İnşallah. Üstadın da müjdeleri böyle inşallah olacak. Onun için sadece şu araya sıkışmış bir döneme bakmıyorum. İstikbalimiz de parlak, mazimiz de parlak. Ortada bir kısır dönemimiz var. 100 yıllık. Değil mi? Ha? Buna bakmak yanlış. Veya baktırmak ya yanlış veya kasıt var veya demagoji var. Evet.
Onlar diyor ya, çağınıyla gidiyorlar yine. Biz diyor şimendiferle balonla gideceğiz.
Geçeceğiz inşallah.
Geçeceğiz. Geçeceğiz. Geçtik.
İnşallah. Yani çünkü çok elhamdülillah yani insanımız ilim noktada çok kapasiteli, kabiliyetli. Yeter ki önü açılsın. Topraklarımız da çok zengin. Yeter ki faydalanabilelim. Çok madenlerimiz atalarımızın atalar derken bir asrı kastediyorum. Tembellikleri sayesinde bize kalmış. Nesli ciddi bekliyor onlarda. Değil mi? Avrupa bitirdi madenlerini. Biz ülkelerde yeni yeni yaratıyoruz. İnsanımız da gelişiyor. Madenlerimiz yerinde sayıyoruz zaten. Bu ikisi bir araya geldi mi inşallah kısa zamanda Avrupa'ya geçeceğiz yani. Bu hayal değil.
İnsanın kemalat-ı insaniyeye sevk edilmesinden ve nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeninin saadet-i dâreyn olduğundan bahsediliyor. Kemale ermeyi ve iki dünya saadetine nail olmayı nasıl anlamalıyız?
Şimdi ikiz şey geçti soruda da bir daha okursanız başına.
İnsanın kemalat-ı insaniyeye sevk edilmesi.
Birisi bu. Yani insan kemalatıyla nasıl sevk ediliyor? Diğeri de onun devamı oluyor. Şimdi kemalat ne demektir önce onu şey yapalım. Kısaca anlatmaya çalışalım. Yani kemal naksın, noksanlığın zıddıdır. Yani mükemmellik değil mi? Basitliğin, noksanlığın zıddıdır. Kemal o. Şimdi kemal noksanlığın zıddı olunca kemalat insani deyince başta iman anlaşılır. Değil mi? İman kemaldir. İmansızlık nakstır. Kemalsizliktir yani. En büyük kemal satıyor ya, iman nurdur diyor. İnsanın kalbini, ruhunu, bütün latifelerini aydınlatan, insan hakiki insan eden en büyük vesile iman. En büyük nur iman. Onun için bir defa kemal imanla başlıyor. İman kemaldir, imansızlık naksır, noksanlıktır. İman tabi iki önemli gereği var. Takva, amel-i salih. Amel-i salih sahibi olmak kemaldir. Değil mi? Noksanlık yapmak bunlar da nakıslıktır. Takva diğer bir kanadı. İşte günahlardan sakınmak kemaldir. Sakınmamak noksanlıktır. Mümin içinde. Öyle değil mi? Mümin içinde. Peki iman kemal. Onun da dalları da öyle. Sonra da ilim geliyor mesela. İlim kemaldir, bilgisizlik noksanlıktır. İlim. Sonra da diyelim güzel ahlak geliyor. Ahlak hasene. Onda çok şubeler var. Her birisi sahip olmak bir kemaldir. Mahrum kalmak noksanlıktır. Mesela adil olmak kemaldir. Zalim olmak noksanlıktır değil mi? Veya işte doğru söylemek kemaldir, yalan söylemek noksanlıktır. Bu şekilde mütevazı olmak kemaldir, kibirli olmak noksanlıktır. O yüzden kemalat insanı deyince demek ki iman bir, işte takva, amel-i salih onun içerisinde. Sonra ilim, amel-i salih, şey, güzel ahlak ve bunun bütün şubeleri. Ha, tümünde birden, tümünde terakki etmek esas. Ne kadar terakki edilebilirse. Yani kemalat insaniye bunlarla tahakkuk ediyor. Üstadın da bir şeyi var, 23'ün sözde zannediyorum. İşte hakiki terakkiyi anlatırken, kemal demek, onu kemal diye anlayalım. Dersimiz, konumuz itibariyle. Hakiki terakki ise diyor, insana verilen işte kalp, ruh, akıl, nefis, bazı şeyleri sayıyoruz da burada. Gibi diyor, duyguların hayat ebediye yüzden çevirmek diyor. Her biri kendine layık bir vazifeyle meşgul olmasındadır diyor yani. Demek ki kemal bu yani, kalbin kemali var, aklın kemali, hafızanın kemali var. Efendim senin sevgisinin kemali var. Allah için sevmek, Allah'ı sevmek, Allah için sevmek kemaldir. Değil mi? İşte mahsevayı, mahlukatı kendi namını sevmek, batıl şeyleri, yanlış şeyleri sevmek kemalsizliktir. Bu şekilde de baktık mı bütün hissiyatımızın, duygularımızın, kalbimizin, aklımızın bir kemale gidişleri var, bir de aşağı inişleri var. Hepsini Kur'an beyan etmiş bunların yani. Şöyle olursa ileri gider, şöyle olursa geri kalır. Onun için kemalat insan edince bunun tümünü birden hatırlamak gerekiyor. Kemalat insani bu. Sonra bir şık daha var.
Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadet-i dâreyn'dir. Hı.
İki dünya saadeti, saadet-i dâreyn, iki dünya saadeti. Evet. Tabii bunu şunu da kısa söyleyip sonra girelim cevabına da. Saadetle refah zenginliği karıştırılıyor. Adam zengindir, makam sahibidir, servet sahibidir fakat mesut değildir. Değil mi? Evet. Ailesinde problemler vardır, çocuğunda problemi vardır. Kendi ahlak yapısı çok sağlam değildir, hassastır, işte inatçıdır, haristir vesaire. Bir türlü mesut olamaz yani. Mesut olmak ayrı bir şey. Mesut olmak tamamen yani saadet imanla ilgili. Mesela diyor ya, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır diyor. Yani her güzelliğin kaynağı iman. Onun için saadet deyince saadet refah anlamamak lazım. Saadeti dâreyn, hem dünya ve ahiret saadeti. Böyle anlarsak birçok Müslümanlar dünyada zengin değildir, makam sahibi değildir. Onlar mesut değildir mi? Öyle o yanlış bir anlayış olur. Yani bir mümin Allah'a inanıyorsa mesuttur. Kendini dünyada misafir biliyorsa mesuttur. Cennet yolcusu olduğunu biliyorsa mesuttur değil mi? Ha. İşte eserleri Allah'ın esmasının tecellisi olarak seyredebiliyorsa mesuttur yani. Saadet, sadeye, mal, mülk, makam demek değil yani. İki dünya saadetinin sebebini Üstad iki şeye bağladı. Bir, nefsi gemlemekle bağlamak. Bir de ruhu kemalata kamçılamak. Hani yeni Üstad'ın bir ifadesi var. Her zaman defişer diyor, celb-i nefe müracahtır. Şimdi bir defa demek ki bir gayeye ulaşmanın iki ana şeyi var, unsur var. Birisi o noktaya ulaşmak için gerekli olan, efendim söyleyeyim, cihazlarla donanmak. Değil mi? İkincisi de o hedefe ulaşmamızı engelleyen manileri def etmek. Ama usta diyor ikincisi bir daha önde geliyor. Önce manileri def etmek gerekiyor diyor. Değil mi? Sonra yani önce yol yapacaksınız, sonra ilerleyeceksiniz. Hani hiç yol yok. Arabanız nerede gidecek? Değil mi? Önce o kayalıkları kaldıracaksınız. Engelleri, engebeleri. Efendim söyleyeyim bir otoban yapacaksınız, sonra sürat yapacaksınız. Yoksa kayalıkla sürat yaparsanız ne olur? Belli akıbeti. Peki önce defişer geliyor, sonra celb-i nef. Yani menfaati celp geliyor. Şimdi ticari hayatımızda da bu böyle. Mesela önce zararın kapıları kapatılıyor. Değil mi? Maddi yönden konuşuyorum. Sonra kâr etmenin önü açılıyor, orada ilerleniyor yani. Ne yapmam lazım ki zarar etmeyeyim diye adam önce bunun tedbirlerini alıyor. Manevi ticarette de böyledir. Yani manevi ticarette de böyledir. Bir Müslüman ticaret yapacaksa, yani yine manevi ticaret dedim, tüccarlarımızın manevi cephesini kastediyorum. Önce ne yapacak? Diyecek ki, benim birinci vazifem, efendim söyleyeyim, manileri def etmek. Nedir o? Harama girmeyeceğim, yalan söylemeyeceğim, faize girmeyeceğim, ihtikar yapmayacağım değil mi? Stokçuluk yani. Efendim söyleyeyim. O onları silecek defterden. Atacak bir köşeye. Defişer. Şerleri def etti. Sıra neye geldi? Meşru dairede para kazanmaya. O zaman orada ilerledi kadar ilerleyecek. Şimdi manevi terakkide de bu böyle. Mana alemimizde, kalp alemimizde de bu böyle. Orada da işte büyük zatların reçetesini nakledeceğim. Bütün büyük zatların İttifak ettiği nokta şu, diyorlar ki önce bir defa haramlar terk edilecek, haramlar. Sonra diyorlar şüpheliden sakınılacak, şüpheliden. Ondan sonra helalin de diyor azıyla iktifa edilecek. Ne demek yani az kazanacak demek değil. Çok kazanacak ama az tüketilip çok tasadduk edilecek. Yani başkalarının imdadına fazla kavuşulacak. Çünkü başkasının imdadına koştuğumuz takdirde verdiğimiz sadakalar, zekatlar ahirette bizim karşımıza çıkacak. Kendi yediklerimiz değil. Çünkü az kazanmak demek istemiyorlar. çok kazanmak ama israfa girmemek yani. İsrafa girmemek. Yeterince tüketmek ama meşru dairede adam daha fazla tüketebilir, ona kimse bir şey demiyor ama ahiretine ne kadar sermaye gönderse o kadar iyi. Ha. O manada diyorlar ki üçüncü olarak da meşru kazancında israfa gitmeden tasadduk artırmak. Bu şekilde manevi ticaretin önünü şey yapmışlar yani, açmışlar. İşte bu iki dünya saadetine vesile olan şeyle birisi bu, nefsi yemledik ve ruhu kemalata kavuşturduk. Bu ticarette misal verdik. Dönelim vecizenin kendisine. Nefsi gemlemekle bağlamak deyince yani önce misalin kendisi üzerine duralım. Şimdi bir adam atına bindi. Değil mi? Bir menzile gidecek. İlk iş ne olacak onun? Atı gemlemek. Ta ki o at kendi dediği yere gitmesin, bunun dediği istikamete gitsin. Nefsi gemlemek birinci esas. Ki ona sen, biz yön vereceğiz. Diyoruz ya, nefsimize binmeyecek, biz nefsimize bineceğiz. O bizim merkubumuz olacak diyor, değil mi? Bineğimiz olacak. Bu da gemlemek de mümkün. Gemlemek de nasıl oluyor işte, malum onu haramlardan, işte şüphelerden az önce konuştuk, sakındırmak yani. O sahayı kapatmak ona. Meşru dairede önünü açmak, sonra ruhu kemalata kamçılamak, o zaman kemalat vadisinde ilerledikçe ilerle. Birinci şart nefis gemlenecek ki o bizi sağa sola şey yapmasın, saptırmasın, yolumuzdan şaşmayalım. Yusuf Aleyhisselam gibi peygamber bile nefsin kötülüğü emreder. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın rahmeti olmasa diye bize öğüt verirken biz nefsimize güvenemeyiz. Birinci işimiz onu gemlemek. Haram sahalardan, şüpheli sahalardan uzak tutmak. İkinci olarak onu kemalata kavuşturmak. Kemalat da az önce arz ettim. İşte iman, ameli salih, takva, ahlak hasene, ilahir, bütün güzellikler. Bütün güzellikler şamil. O sahada yol almanın birinci şartı nefsi önce gemlemek lazım. Böyle olursa diyor, netice ne olur? Hem dünyada mesut oluruz. Kalbimiz, ruhumuz, aklımız, bütün latifelerimiz dünyadan da zevk alırlar. Meşru dairede diğer zevkleri de alabiliriz. Çünkü onlar da Müslüman için yani. Yani meşru kazanç da Müslüman için. Ya, o men edilmiyor zaten. Fakat oldu ki mali yönden ilerleyemedik. Mali yönden yani geri kaldı. Bir adam Müslümandır. İkisi de biri iş yönünde, biri işçidir. Değil mi? Birinin kazancı yüzü, birinki ikidir. Bir üçtür mesela. Bu üç alan mesut değil midir? O belli olmaz. Üç alan müferrah değildir. Ferah içinde, refah içinde değildir ama mesut olabilir. Evet. Ahlakı güzelse, imanı kamilse, sabırlıysa, efendim söyleyeyim, işte az önce arz ettiğim gibi, kendi Allah'ın kulu, Allah'ın sanatı, onun misafiri biliyorsa, bu manevi zevkini alabilir. Ötekisi halisse, doymak bilmiyorsa, ahlakı kötüyse, hani hadis-i şerif var ya, iki bir sahra dolusu adam koyun olsa ikinciyi ister. Hani bu şekilde gözü doymayan birisi ise ne kazansa kazansın mesut olmaz. Ve aile problemleri varsa. Onun için saadet ayrı bir şey. İki saadet, dünya saadeti Müslüman içindir. Evet. Onu üstad çevir.
Allah razı olsun. Teşekkür. Programımızın sonuna geldik hocam. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli seyircileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 12. sözle buluşmak üzere. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Mart 2010.